Yeni Gün.
Merhabalar sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 7 Şubat 2020 Cuma. Türkiye'de saatlerimiz 9'u 5 dakika geçiyor. Yeni gün başlıyor. Programımızı Zeynep Karaışık, Melda Alpay ve Zeynep Yıldırım hazırladılar. Kumanda masasında Burak Arraroğlu var. Mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 10.30'a kadar sizlerleyiz. Türkiye saatiyle 10.30'a kadar bizlere telefonla ulaşabilirsiniz. Telefon numaralarımız 090-312-463-34-19 ve 090-312-463-34-21. Facebook adresimizden, Twitter adresimizden, e-posta adresimizden ise bize her zaman ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz yenigun.tsr, Twitter adresimiz tsryenigun, e-posta adresimiz tsryenigun@trt.net.tr. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu internet sayfamızdan canlı olarak dinleyebilirsiniz. İnternet sayfamızın adresi turkiyeninsesiradyosu.com. Bugünkü programımızın konu başlıkları ise şöyle. Birazdan bugünkü gazetelerin manşetlerini okuyacağız. Sonra TRT Merkez Haberlere bağlanıp bugünün gündem maddelerini öğreneceğiz. Gazetelerde öne çıkan başlıkları, gündemi ve manşetleri değerlendireceğiz. Stüdyomuzda konuğumuz Türkiye Yazarlar Birliği Başkan Yardımcısı Tarkan Zengin olacak. Sonra sporda yaşanan gelişmelere bir göz atacağız. Bu kez stüdyo konuğumuz spor yazarı Ali Öcal olacak. Yurtta ve dünyada hava durumunu öğrendikten sonra bugün programımızın son konuğu Ankara Rusya Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Salih Yılmaz olacak. Haftanın ardından genel bir değerlendirme yapacağız. Sabah gazetesi bugün manşet turumuzun ilk gazetesi olacak. Sabah gazetesinin manşeti "Çığ Türkiye'nin yüreğine düştü. Artvin'den Eskişehir'e, Aksaray'dan Aydın'a, Tokat'tan Kocaeli'ne, Kahramanmaraş'tan Kastamonu'ya tüm Türkiye Van'daki çığ felaketinde ölen şehitlerine ağlıyor. Bahçesaray'da ard arda yaşanan iki çığ faciasında aralarında asker, korucu, itfaiyecilerin de olduğu 41 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'yi derinden sarsan felaketin kurbanlarının hikayeleri yürek yaktı. Orhan Demir ve Umut Pişirici bölgede iletişimi sağlamak için önce gezici baz istasyonlarını kurdular. Ardından ellerine kazma ve kürek alıp kurtarma ekibine katılan iki kahraman ikinci kez düşen çığın altında can verdi. Felaketin Aydınlı şehidi uzman çavuş Muammer Keskin'den geriye 3 aylık kızını öpüp İşe gitmem lazım babam diyerek vedalaştığı görüntüler kaldı. Kastamonulu şehit uzman onbaşı Ufuk Deniz ise annesini arayıp "Anacığım vatandaşlarımızı kurtarmaya gidiyoruz, beni merak etme" dedi ve helallik aldı. Anne Behiye Deniz'in oğlunu 160 kez arayarak ulaşmaya çalıştığı ortaya çıktı. Uçak faciasında iki pilota soruşturma başlığı var. İnişte pistten çıkarak 3'e ayrılan uçağın kaptan pilotu M.A. ile ikinci pilotu F.P. ölüm ve yaralamaya neden olmaktan soruşturulacak. Sabiha Gökçen havalimanına sert iniş yaptığı için eleştirilen kaptan pilot ve yardımcısının tedavileri bittikten sonra ifadeleri alınacak. Başsavcılık pilotların kan örneğini istedi, cep telefonlarını incelemeye aldı. Uzmanlar pilotların daha önce pisti pas geçen uçaklar gibi inmemesi gerektiğini söyledi. Müzik. Milliyet gazetesinin manşeti acılar çığ oldu. Türkiye çığ şehitlerini sonsuzluğa uğurladı. Van Bahçesaray yolunda meydana gelen çığ felaketinde şehit olan 11 asker, 9 güvenlik korucusu ve 2 itfaiye eri için Van Jandarma Filo Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Önceki gün Çukurca'da el bombasının infilakı sonucu şehit olan sözleşmeli er Özgür Çelik de çığ şehitleriyle birlikte uğurlandı. Çığda ölenlerin sayısı ise 41'e yükseldi. Şehit uzman onbaşı Ufuk Deniz'in kurtarma çalışmalarına katılmadan önce ağabeyi Ümit Deniz'i arayarak "Operasyona gidiyoruz, telefon çekmeyebilir, annem üzülmesin söyleme" dediği öğrenildi. Anne Behiye Deniz'in ise faciayı televizyonda gördükten sonra oğlunu 160 kez aradığı ortaya çıktı diyor Milliyet gazetesi. Hemen yanda kemer gerçeği başlığı var. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda önceki gün İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Hava Yolları'na ait uçağın pistten çıkması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 180 kişi de yaralandı. Yaralıların çoğunda kırıklar vardı. İndikten sonra pistte tutunamayan 30-40 metre yükseklikten düşen uçakta can kaybının bu kadar az olması emniyet kemerinin önemini gösterdi. Kazazede can söylemez, uçak kötü indi, bazı yolcular kemerlerini açmaya başladı, ben açmadım. Uçak yokuş aşağı düşerken ilk çarpma çok sertti, kapı tarafındakilerin durumu iyi değildi, kemer savrulmamı engellemişti, dedi. Hürriyet gazetesinin manşeti rüzgar ve kararsızlık. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Pegasus uçağının pistten çıkmasında iki faktör önemli rol oynadı. Birincisi, arkadan esen sert rüzgar uçağın durmasını zorlaştırdı. İkincisi ise kule ve pilotun kararsızlığı. Uçaklar daima rüzgara karşı iner ve rüzgara karşı kalkarlar. Bu olayda kuyruk rüzgarının itişi ile uçağın hızının arttığını görüyoruz. Uçağın hızı inişte değil, sanki kalkışta gibiydi. Kule hızlıca karar verip iniş yönünü değiştirmeliydi. Pilot da inmekte direnmeyip pisti pas geçmeliydi. Yani hem kule hem de pilot hızla bu kararları alsa böyle bir kaza yaşanmazdı diyor Hürriyet gazetesi. Limitlerin çok üzerindeymiş başlığı var. Emekli hava trafik kontrolörü Zafer Yeşilgül'e göre uçağın arka rüzgar hız limiti 10 knot. Bunun üzerindeki rüzgarda pilot inmeyi denememeliydi. Oysa Pegasus uçağının inişi sırasında rüzgarın hızı 22 knot'tu diyor Hürriyet gazetesi. Türkiye gazetesinin manşeti 150 kilometre için öldüler, uzatmamak için kısa yolu kullandılar diyor gazete ve Van'da çığ felaketi 41 can kaybı notunu düşmüş. Van'ın Bahçesaray ilçesinde 41 kişinin canına mal olan çığ faciasının altından çarpıcı detaylar çıktı. Çığ felaketinde şehit düşenler memleketlerine gönderildi. Kar altında kalan 3 kişinin daha cesedi çıkarıldı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 41'e yükseldi. Gazetemize konuşan Bahçesaray Belediye Başkanı Mekki Arvas, "Geçen kış daha sertti ancak böylesi bir çığ yaşanmadı. Ortada kesinlikle ihmal söz konusu değil," dedi. Bahçesaray'a giden iki yol bulunduğunu anlatan Arvas şunları söyledi. "Bunların biri 100, diğeri 250 kilometre. Kestirme olduğu için felaketin yaşandığı güzergahı kullanıyorduk. Bu yol yazın çok işlek. Uzun yolda ise 2 kilometrelik tünel var. 10 gün önce tünelin uzaması için bakanlığa başvurmuştuk. Facia yaşandı," diyor Bahçesaray Belediye Başkanı Mekki Arvas. Yeni Şafak gazetesinin manşeti 24 saatte net mesaj Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İdlib'de askerlerimize yapılan saldırı, Türkiye açısından Suriye'de yeni bir dönemin miladıdır sözleri sahaya yansıdı. İdlib ve Halep kırsalıyla Tel Rifat'ta rejim unsurları top atışlarıyla imha edildi. Taftenaz'daki eski havalimanı da büyük bir Türk Silahlı Kuvvetleri üssüne dönüştürüldü diyor Yeni Şafak gazetesi. Rusya'dan heyet gelecek başlığı var. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İdlib'deki çatışmaları durdurmak istediklerini söyledi. Çavuşoğlu, şimdi Rusya'dan bir heyeti bekliyoruz. Heyetin çalışmalarından sonra ihtiyaç olursa liderler, Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin bir araya gelecek dedi. Yeni Birlik gazetesinin manşeti Avrupa Parlamentosu'nda PKK şovu. Avrupa Parlamentosu'nda Yunan bir vekil tarafından Türk bayrağına yapılan saygısızlıktan sonra yeni bir skandala imza atılarak terör örgütü PKK, YPG, PYD yöneticilerinin de katılımıyla sözde Kürt konferansı düzenlendi. Konferansa kırmızı bültenle aranan terör örgütü PKK'nın Avrupa'daki elebaşlarından Adem Uzun, Remzi Kartal ve Zübeyir Aydar izleyici olarak katılırken, PYD-YPG terör örgütü yöneticilerinin isimleri de konuşmacı listesinde yer aldı. Konferansta HDP milletvekili Gürüstan Kılıç Koçyiğit ve Saadet Partisi milletvekili Nazır Cihangir İslam da konuştu. Konferansta söz alan Avrupa Parlamentosu vekilleri ise sıklıkla Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tehditler savurarak terör örgütüne metiyeler dizdi. Avrupa Parlamentosu vekilleri Türkiye'nin Suriye'de savaş suçu işlediğini iddia ederken Suriye'nin kuzeydoğusunda PYD-YPG'nin terör faaliyetleri ve özerklik arayışlarını meşru göstermeye çalıştı. Vekiller, Belçika'nın PKK'nın Avrupa temsilcilerinin de aralarında bulunduğu 36 kişinin yargılanmasının önünü kapamaya yönelik yargı kararını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. SDG ve PYD'nin siyasi kanadının sözde Demokratik Suriye Meclisi, Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi Genel Meclisi eş başkanı Siham Kiryo ile Pervin Yusuf ve Cihan Hidro'nun isimleri de listede yer aldı diyor Yeni Birlik gazetesi. Akşam gazetesinin manşeti unutulmaz fedakarlık. Türkiye Van'daki çığ faciasına müdahale ederken şehit olan kahramanları ebediyete uğurladı. Yürek yakan törende Türkçe ve Kürtçe ağıtlar vardı. Diriliş Postası'nın manşeti başımız sağ olsun. Van'da peş peşe meydana gelen çığ faciasından sonra ölü sayısı 41'e çıkarken acı daha da büyüdü. Van Bahçesaray Karayolu'ndaki 3000 rakımlı Karabet geçidindeki çığ felaketinde kar altında kalan onlarca insan için bütün devlet imkanları seferber edilirken her iki olayda şehit olanlar dualarla ebediyete uğurlandı. Bugün son gazetemiz Milat Gazetesi olacak. Milat Gazetesi'nin manşeti duaya durduk. 2020'de felaketler peş peşe gelirken Türkiye tek yürek diyor Milat Gazetesi. 2020'de deprem, çığ ve şehit haberleriyle girdik. Van'daki çığ faciasında 41 şehit verdik. Uçak kazasında ise 3 kişi öldü. Bütün Türkiye duaya durdu. Allah milletimizi ve devletimizi esirgesin.
Ankara'da gündemde neler var?
Şimdi de TRT Merkez Haberler'deyiz sevgili dinleyicilerimiz. Fatih Oruk hattımızda bizi bekliyor. Fatih Oruk, günaydın.
Günaydın, iyi yayınlar.
Teşekkür ediyoruz. Sözü hemen size bırakıyoruz. Bugün evet. Gündemde hangi başlıklar var?
Ankara'daki en önemli gündem maddelerinden biri eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un 11 yıl önce hayata geçirilen askerlerin sivil mahkemelerde yargılanmasının önünü açan yasayla ilgili FETÖ iddiaları ve bu konuda AK Parti'den bugün öğleden sonra eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ hakkında milletvekilleri tarafından bir suç duyurusunda bulunulması bekleniyor. Dediğimiz gibi bu öğleden sonra olacak. Tabi aynı zamanda Ankara'nın diğer gündem maddelerinden biri de İdlib ve İdlib'de yaşananlar, bundan sonra ne olacağı. Milli Savunma Bakanlığı bugün saat 11'de bir bilgilendirme toplantısı olacak. O toplantıda İdlib'le ilgili gelecekte nasıl bir yol haritası izleneceğinde öğrenme fırsatı bulmuş olacağız. Tabi aynı zamanda bu Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Slovak mevkidaşına bir basın toplantısı da yapması bekleniyor saat 11.30'da. Yine bu toplantıda Ankara'nın nasıl hareket edeceği noktasında önemli açıklamalar yapılmasını bekliyoruz. Diyelim ve sözü tekrar size bırakalım.
Fatih Oruk, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz size.
Radyomuza TRT TSR, programımıza ise TSR Yeni Gün kullanıcı adıyla Twitter'dan ulaşabilirsiniz.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz Türkiye Yazarlar Birliği Başkan Yardımcısı Tarkan Zengin. Hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ediyoruz. Bugün gazetelerde öne çıkan başlıkları, gündemi, manşetleri sizinle birlikte değerlendireceğiz. Geçtiğimiz gün yaşadığımız iki felaket biri, bir çığ faciası Van'ın Bahçesaray ilçesinde meydana gelen, aslında iki, ardı ardına iki çığ, kaybettiğimiz 41 can, şehitlerimiz var. Onlarla ilgili acılı ayrıntılar gazete manşetlerinde. Bir diğeri de hemen o günün akşamı Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gerçekleşen uçak kazası. Nasıl değerlendireceksiniz bu iki olayı?
Öncelikle çığ felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Geçen hafta da deprem yaşamıştık. Aynı zamanda bu depremde de kaybettiğimiz vatandaşlarımız için Allah'tan rahmet diliyorum. Çok acı bir olay. Yani çığ altında kalanları kurtarmaya giden ekiplerin maruz kaldığı bir başka çığ acımızı daha da büyüttü. Millet olarak başımız sağ olsun. Aynı akşam İstanbul'da işte o uçak kazası meydana geliyor. Ben bugün gazetelerde sabah bakarken gerçekten orada da büyük bir felaketi atlattığımızı evet. görüyorum teknik evet. olarak. Yani biz sanki bir uçağın işte basit bir olaymış gibi algılıyoruz ama teknik uzmanların anlattığına göre yani Allah korusun küçük bir ateş ya da alev orada büyük bir acı yaşanmasına sebep olacaktı. Gerçi 3 vatandaşımız içinde Allah'tan rahmet diliyorum orada hayatını kaybedenlerin. Ancak görüyoruz ki yani orada da büyük bir felaketin eşiğinden dönmüşüz. Bu tür olaylar bizim millet olarak böyle zor günde daha fazla kenetlenmemizi sağlıyor. Elazığ ve Malatya'da yaşanan depremle birlikte başlayan o dayanışma duyguları zor zamanlarda elbette acıların paylaşarak azalacağını biliyoruz. Milletimiz de hem millet olarak hepimizin başı sağ olsun. Allah böyle büyük felaketleri bir daha milletimize yaşatmasın.
Evet. Şimdi hem bu faciaları, üzücü olayları konuşuyoruz. Bir yandan da tabii sınırımızın ötesinde önemli gelişmeler var. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı gerçekleştirildi. Bu toplantıda İdlib başta olmak üzere Suriye'deki gelişmeler ele alındı. Tabii ki yaşadığımız acılı olaylar, deprem, Van'da meydana gelen çığ felaketi, bu uçak kazası da yine ele alındı. İdlib'de yaşanan gelişmeleri nasıl değerlendireceksiniz? Toplantı esnasında Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamaları önemli. İdlib'de yeni bir dönemin başladığına işaret ediyor açıklamalar.
Aslında Arzu Hanım, bu İdlib'le ilgili 8 şehit verdiğimiz günden birkaç gün önce de İdlib'de bir problemin olduğunu biliyoruz. Yani aylardır orada süren sivillere dönük bir saldırı sürüyor. Ve Türkiye zaten yaklaşık 4 milyon Suriyeli'ye ev sahipliği yapıyor. Genel olarak Suriye rejiminin taktiği bu. Önce sivillerin bulunduğu alanlara bombalar atarak, sivil katliamlar gerçekleştirerek oradan uzaklaştırma, sonra o uzaklaştırdıkları yerlere de yerleşme politikası uyguluyor. Bunu Halep'te de görmüştük zaten. Ve böylelikle neredeyse Türkiye'nin şu anda güvenli bölgeler oluşturduğu Elbap'ta ve diğer alanlarda oralara kadar geldi. Türkiye bu tehlikeyi gördükten sonra Barış Pınarı Harekatı ile birlikte Suriye ile yaptığı anlaşmaların da yerine getirilmediğini sahada bizzat gördü. Bununla ilgili birkaç uyarı yaptı. Geçtiğimiz haftalarda da genişletilmiş il başkanları toplantısında İdlib ile ilgili bir yol haritasını ortaya koymuştu. O açıklamayı, konuşmayı aslında herkesin dikkatle okuması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü orada eğer Türkiye'nin işler istediği gibi gitmediği takdirde ne yapacağına dair görüşlerini de belirtmişti. Ve maalesef 8 şehidimizden sonra orada durumun artık eskisi gibi olmayacağını ve Sayın Cumhurbaşkanımız Türk askerinin kanının aktığı yerde hiçbir şeyin eskisi gibi bir düzende olmayacağını, bunu askerimizin kanını yerde bırakmadığımız gibi orada rejimle ilgili de gerekli her türlü tedbirin alınacağını ifade etti. Dolayısıyla bu Türkiye'nin artık şunu kabul ediyoruz, yeni bir göç dalgasını kaldıracak bir durumu yok. Hı hı. Ve maalesef hem Avrupa Birliği, hem batılı ülkeler, hem de çeşitli ülkeler Türkiye'ye verdikleri hiçbir sözü yerine getirmediler. Ne ekonomik desteği, ne siyasi desteği vermediler. Türkiye'yi yalnız başına bıraktılar. Dolayısıyla Türkiye'nin bu yeni riskleri, yeni göç dalgalarını önlemek için başından beri bölgede güvenli bölgeler oluşturup Suriyelileri orada kendi vatanlarında kalmalarını teşvik eden bir sistemin olması gerektiğini söyledi. Ya bundan sonra da hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını göreceğiz. Bugün zannedersem saat 11'de Milli Savunma Bakanımızın da bu konuda açıklamaları olacak. Hem dün Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ifade etmişti, hem de bugün saat 11'de oradaki son durumla ilgili ve bundan sonra yapılacaklarla ilgili daha net bir fotoğrafı görmüş olacağız.
Peki, bir de Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın geçtiğimiz haftalarda Elazığ'da yaşadığımız o deprem sonrası yapılan çalışmaları da anlattı ve burada çalışmalar tamamlanır tamamlanmaz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temel atma törenlerine bizzat katılacağını ve vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmaların devam ettiğini de söyledi. Elazığ'daki deprem sonrası çalışmaları nasıl değerlendirirsiniz?
Şöyle Arzu Hanım, biz Türkiye, hani hep söylüyoruz, deprem bölgesi, bu tür afetlerle sürekli muhatap olan bir ülke. Ve Elazığ'da yaşadığımız depremin hemen birkaç dakika içerisinde 3 tane bakanımızın, hem İçişleri Bakanı, Sağlık Bakanımız ve Çevre Şehircilik Bakanlığı Bakanımızın hemen bölgeye intikal ettikleri ve kriz masası oluşturarak çalışmaya başladıklarını görüyoruz. Onun dışında diğer bakanlıklarımızın da orada çeşitli tedbirler aldıklarını görüyoruz. Yanlış hatırlamıyorsam 66 saat içerisinde bölgede enkaz çalışmaları tamamlandı. 46'ya yakın vatandaşımız enkaz altından kurtarıldı. Yani ölen vatandaşlarımız var. Ancak bu kriz yönetimi açısından bence çok başarılı bir kriz yönetimi geçirdiğimizi ben düşünüyorum. Hem olaya kısa sürede intikal etme, hem vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını giderme, hem de millet olarak bir dayanışma duygularımızın yaşandığı, yoğun yaşandığı bir deprem sürecini atlattık. Bu anlamda büyük bir başarıydı. Yani hem AFAD çalışmaları, hem Kızılay Derneğimiz, hem diğer sivil toplum örgütlerimizin önemli bir başarı gösterdiklerini düşünüyorum. Ve hala zannedersem yani bazı bakanlarımız 11 gündür orada krizi yönetiyorlar. Yapılması gereken evlerle ilgili, yıkılması gereken evlerle ilgili de çalışmalar bitti. O nedenle yakın zamanda da işte temel atma töreninden bahsetti Sayın İbrahim Kalın. Bunu biz yani 99 depreminde çok acı bir tecrübe edinmiştik. O dönem yani devletin büyük bir elbette depremdi. Devletin yeterince organize olamadığını görmüştük. Biz ama buradan yaşadığımız tecrübe ve şunu da söyleyelim. Türkiye'nin son 10-15 yıldır Arzu Hanım özellikle yurt dışındaki bütün afetlerde Türkiye'nin olduğunu görüyoruz. Yani dünyanın neresinde yaşanırsa yaşasın Türkiye oraya işte hem yardım götürüyor hem arama kurtarma ekipleriyle intikal ediyor. Dolayısıyla burada kazandığı tecrübe ve performansın kendi ülkemizde yaşadığımız bir olay karşısında da ne kadar önemli olduğunu aynı zamanda bize gösterdi. Suriye'de yaşanan olaylara intikal etme, oradaki olaylara müdahalede bizdeki bu kurumsal kapasiteyi de son derece artırdığını ve tecrübe kazandırdığını görüyoruz. Bunu da işte Elazığ'da gördük. Daha önce Van'da biliyorsunuz yaşanan depremde de aynı başarıyı gösterilmişti. Çok hızlı bir şekilde hem sosyal hayata intikal hem de yıkılan evlerin yapılması konusunda büyük bir başarı gösterilmişti. Acılar yaşıyoruz ama önemli olan bu acıları hemen sararak, yaralarımızı sararak yolumuza devam etmek. Bu anlamda ben Elazığ'da ve Malatya'da yaşanan depremde hem deprem anında hem deprem sırasında hem de sonrasında yapılanların gerçekten önemli olduğunu, Türkiye gibi bir ülkenin de yakışır bir çalışma yürütüldüğünü görüyorum. Çok emeği geçen insanlar oluyor. Bu kriz anlarında işte bu tür durumlarda yeni aktörler ortaya çıkıyor. İşte AFAD mesela çok büyük bir başarı gösterdi. AFAD çalışanları, UMKE ekiplerimiz çok büyük bir başarı gösterdiler. İşte çeşitli belediyelerimizin itfaiye ekipleri gerçekten büyük bir başarı gösterdiler. Yine bakanlıklarımız hala dediğim gibi 11-12 gündür olay yerinde ve bütün bu çalışmalar Türkiye'nin geliştirmiş olduğu kurumsal kapasitesine de aynı zamanda işaret ediyor.
Peki. Bir de Cumhurbaşkanı Erdoğan dün 53 AK Parti milletvekiliyle AK Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi. O toplantının ardından AK Parti sözcüsü Ömer Çelik bir basın toplantısı düzenledi. Bu basın toplantısında eski Genelkurmay Başkanı, emekli Orgeneral İlker Başbuğ hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. Aslında AK Parti grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı bir çağrıydı bu AK Parti milletvekillerine. Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, askerlerin sivil mahkemelerde yargılanmasının yolunu açan yasa değişikliğini eleştiren sözler sarf etmişti katıldığı bir televizyon programında. Bu gelişmeleri nasıl değerlendirirsiniz? Önümüzdeki sürece nasıl yansır?
Şimdi burada Arzu Hanım, Türkiye askerlerin sivil mahkemelerde yargılanmasını, yani o kanunu niye yaptı? Yani bir kere demokratik dönüşüm çerçevesinde Türkiye'de iki başlı bir yargı sistemi vardı ve bu iki başlı yargı sistemini demokratik ülkelerde olduğu gibi tekli bir sisteme dönüştürmek istedi. Dolayısıyla bu yasanın yapılış amacını, yani bugün getirip, yani 10 yıl 11 yıl sonra getirip işte bunu yapanlara bakın FETÖ'ye hizmet edildi diye çok garip bir yorum çıkarmak, yani ülkemize de faydası olmadığını düşünüyorum. Ya bunun mantık olarak, hukuk olarak da doğru olmadığını düşünüyorum. Dolayısıyla bu konuda, yani kendi hukuklarını koruması açısından milleti temsil eden milletvekillerinin dava açmasının yerinde olduğunu düşünüyorum ve bu konu Türkiye'nin yıllardan beri vesayet odaklarıyla mücadelesinde aslında bu mücadelesinin hala devam ettiğini gösteriyor. Dolayısıyla Türkiye demokratik bir ülke olarak yoluna devam ediyor. Burada da hani Cumhurbaşkanı'nın çağrısına sayın milletvekillerini ben dün dinledim. Bazı televizyonlarda o itham edilen milletvekillerinin bugün itibariyle bildiğim kadarıyla davayı açacaklarını, suç duyurusunda bulunacaklarını biliyorum.
Peki ne, nasıl sonuçlanır? Neye
var? Ya ona elbette ki hani yargı karar verir. Yargı bağımsız, bu konuda hepimiz bekleyip göreceğiz.
Peki. Bir de Avrupa Parlamentosu'nda düzenlenen bir toplantı var. Yeni Birlik gazetesi manşetine taşımış, ayrıntılı bir şekilde aktarmış okuyucularına bu toplantıyı. Terör örgütü PKK, YPG, PYT yöneticilerinin de katılımıyla bir Kürt konferansı düzenlendiğini yazıyor Avrupa Parlamentosu'nda Yeni Birlik gazetesi. Önceki günlerde de bir Yunan vekil tarafından Türk bayrağına yapılan bir saygısızlık olduğunu da hatırlatıyor. Bu toplantıyı nasıl değerlendirirsiniz?
Şimdi burada Arzu Hanım, Avrupa Birliği'nin yani Türkiye'ye karşı özellikle terörle mücadelesinde yalnız bıraktığını biliyoruz. Terör örgütlerinin ismini değiştirerek onları Avrupa Parlamentosu'nun binalarında kabul ettiklerini biliyoruz. Onlara ev sahipliği yaptıklarını biliyoruz. Ve yine Avrupa Birliği Türkiye raportörlerinin Türkiye'de terör örgütleriyle yan yana duran siyasi partilerin milletvekili, sözde milletvekilleriyle ya da parti yöneticileriyle yine bir araya gelip Türkiye ile ilgili olumsuz açıklamalar yaptıklarını da biliyoruz. Dolayısıyla Avrupa Birliği bir şeye karar vermek zorunda. Yani bu anlamda yani bir terör örgütünü hala bir terör örgütü değil de başka bir konumlandırmanın ne Avrupa Birliği'ne faydası olduğunu düşünüyoruz, ne de Avrupa'nın öteden beri savunmuş olduğu o demokratik değerlere uygun olduğunu düşünüyoruz. Ama maalesef özellikle son yıllarda, son 10 yıldır bunu ben özellikle bazı uluslararası toplantılarda da görüyorum. Terör örgütünü meşrulaştıran, onlara alan açan bir faaliyet yürütüyorlar. İşte bir taraftan örneğin Türk bayrağını yırtan bir milletvekiline işte ceza vermeleri gerekiyor. Bununla ilgili müracaatlar yapıldı. Hı hı. Buna ilişkin yeterince tepki vermediklerini görüyoruz. O bitiyor hemen terör örgütünün Avrupa'daki uzantılarına, üstelik bazen de kırmızı bültenle aranan terör örgütü mensuplarına ev sahipliği yapıyorlar. Bu ikiyüzlü tavırlarını Sayın Cumhurbaşkanımız da, işte Türkiye'nin siyasetçileri de çeşitli vesilelerle ifade ediyorlar. Ama maalesef bazen ya biz, işte biz öyle olduğunu bilmiyorduk gibi garip açıklamalar yapıyorlar. Bazen de işte bunlar PKK değil, işte alfabede harf kalmadı, çeşitli isimler adı altında kendilerini meşrulaştırmaya çalışıyorlar. Ama onlar biliyorlar ki bunların terör örgütleriyle iç içe olduklarını biliyorlar. Dolayısıyla buradan tekrar hatırlatalım. Yani bunun Avrupa Birliği'ne de, Avrupa'nın sözde bize sürekli söyledikleri o demokratik değerlerine de uygun bir şey değil. Cumhurbaşkanımız biliyorsunuz müteaddit defalar bununla ilgili terör bir gün döner sizi de vurur diyor. Ve nitekim görüyoruz Strasbourg'da terör örgütün yandaşlarının Avrupa Parlamentosu önünde kurdukları şeylerde bazen oradan geçen milletvekillerine saldırdıklarını, olay çıkardıklarını da görüyoruz. Ya anlamaları için ille de böyle bir şey olması bence gerekmiyor. Yani teröre mesafe herkesin koyması gerekiyor.
Peki. Evet, yoğun bir gündem var. Bu gündemi sizinle birlikte değerlendirdik. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için.
İyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Türkiye Yazarlar Birliği Başkan Yardımcısı Tarkan Zengin konuğumuzdu.
Sporda yaşanan son gelişmeler Yeni Gün'de. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Yeni Gün devam ediyor.
Sporda yaşanan gelişmeleri konuşacağız sevgili dinleyicilerimiz. Spor yazarı Ali Öcal stüdyomuzda bizlerle birlikte. Hoş geldiniz programımıza.
Teşekkür ediyorum. Spor dolu bir hafta sonu diliyorum.
Teşekkür
ediyoruz.
Sağlıklı,
huzurlu.
Sağ olunuz, çok teşekkür ederiz. Sporun gündemi de hayli yoğun. Şimdi gazetelerin spor sayfalarına baktığımızda Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in dün düzenlediği basın toplantısı ve o toplantıda yaptığı önemli açıklamalar var. Bunları görüyoruz. Bu basın toplantısına yapılan açıklamaları nasıl değerlendirirsiniz?
Evet, Nihat Özdemir çok uzun bir açıklama yaptı. Çok önemli konulara değindi. Siz de bildiğiniz gibi 1 Haziran 2019'da göreve gelmişti. 8 aylık bir değerlendirmede bulundu. Çok ciddi eleştiriler vardı. Türk futbolunda çok büyük sıkıntılar vardı. Bunlara tek tek cevaplar verdi. Özellikle Nihat Özdemir'in istifa etmesi gündeme gelmişti. Hatta gazeteler bir hafta boyunca bu istifadan bahsetti ama resmen birinci ağızdan bunu da yanıtladı. Görevine devam ettiğini söyledi. Tabii çok sitem dolu sözleri vardı Nihat Özdemir'in. A milli takımımızın 2020 Avrupa Şampiyonası finallerinde mücadele etmesini konuşmayı isterdim dedi. Bunun yanında 30 Mayıs'ta yapılacak Türkiye'de İstanbul'da Şampiyonlar Ligi finalini konuşmak isterdik dedi ama çok ağır eleştiriler var. Şikayette bulunmayan hemen hemen kimse yok. Türk futbolunun çok kötüye gittiğini, özellikle Süper Lig'de 18 tane takımın hepsinin şikayetlerde bulunduğunu ama şikayette bulunanların herhangi bir öneride bulunmadığından yakındı. Özellikle hakem hatalarının çok konuşulduğunu, son yıllarda 3 kez merkez hakem kurulunun değişikliği yapıldığını ve çok kaliteli isimlerle bu yola devam ettiklerini söyledi ama eleştirilerin bir türlü önüne geçemediklerini söylediler. Eleştirileri yapıyorsunuz ama hiçbir öneride bulunmuyorsunuz diye çok büyük şikayetlerde bulundu. Tabii Türk futbolunun birçok problemleri vardı. Finansal olarak, ekonomik olarak takımlarımızın çok zorluklar yaşadığını, bu zorlukların aşılması için ciddi tedbirler aldıklarını söyledi. Tabii ne kadar tatmin etti bu şikayetlerde bulunanlar bilinmez ama ortada bir gerçek var ki artık Türk futbolunda ciddi reformların kaçınılmaz olduğunu, yabancı sayısının çok ciddi sıkıntılar yarattığını herkes biliyor. Bunun yanında altyapıya yatırımların gecikmeden yapılması gerektiğini dile getirildi. Yani sizin de ifade ettiğiniz gibi bugün gazete manşetlerine Nihat Özdemir'in açıklamaları damgayı vurdu. Yaklaşık 1,5 saate yakın çok detaylı açıklamalar yaptı. Ama ne kadar tatmin olduğu şikayette bulunanlar veya ortadaki sorunu ortaya atananlar, bunu zaman gösterilecek. Ama Türk futbolunda bana göre ciddi problemler var ve önlemlerin alınması artık kaçınılmaz diye düşünüyorum.
Bu önemli problemlere yönelik çözüm önerileri var mıydı bu açıklamada?
Öncelikle tabii altyapıya yatırım yapılmasını, kulüplerin harcamalarının çok ciddi şekilde denetlenmesini, dolayısıyla artık bunu kulüp başkanları da ifade ediyor. Birçok kulüp başkanı artık deniz bitti diyorlar. Çünkü çok ciddi bir borç sarmalında kulüpler. Böyle devam edemeyeceklerini söylüyorlar. 14 yabancının çok fazla olduğunu ifade ediyorlar. Dolayısıyla bunların önlemlerinin alınması ve Türkiye'nin 80 milyon gibi, 83 milyon gibi devasa bir ülke olduğunu, dolayısıyla altyapıya yapılacak yatırımlarla önerilerin en başında, yani altyapıyı artık ciddiye almamız lazım. Bu kadar yabancı transferiyle devam edemeyeceğimiz gündeme getirildi. Bakalım bunu zaman gösterecek diye düşünüyorum.
Peki, evet, böyle sorunlarla dolu futbol dünyasında Spor Toto Süper Lig'de yeni bir hafta da başlıyor. Karşılaşmalar neler, kimler kimlerle karşılaşacak, puan durumları neler, onları öğrenelim size.
Evet, Süper Lig'de 21. hafta bu akşam BTC Türk Yeni Malatya Ankara Gücü karşılaşmasıyla saat 20'de başlayacak. Malatya'da oynanacak karşılaşmada Fırat Aydınus görev yapacak. Yarinde 3 tane karşılaşma var. İttifak Holding Konyaspor, Rikatel Denizli Spor'la saat 17'de. Gençler Birliği Trabzonspor'da Ankara'da saat 17 aynı saatte karşı karşıya gelecek. Yarının son karşılaşması ise Fenerbahçe ile Aytemiz Alanyaspor arasında oynayacak. Bu karşılaşmanın başlama saati de saat 20. Pazar gün 3 karşılaşma var. HES Kablo Kayseri Spor Antalya Spor karşılaşması saat 13.30'da. Demir Grup Sivas Medipol Başakşehir karşılaşması saat 16'da. Kasımpaşa Galatasaray karşılaşması da saat 19'da oynayacak. Haftanın kapanış karşılaşması da pazartesi akşamı saat 20'de İzmir'de Göztepe Çaykur Rizespor karşılaşmasıyla tamamlanacak 21. hafta karşılaşmaları. Puan durumuna baktığımız zaman Demir Grup Sivasspor 41 puanla lider durumda. Onu Medipol Başakşehir 39 puanla takip ediyor. Üçüncü sırada bir maç eksiğiyle 38 puanla Trabzonspor, aynı puanla da Alanyaspor takip ediyor. Fenerbahçe 37 puanla 5. sırada, Galatasaray'ın 36 puanı var. Beşiktaş 33 puanda. Şöyle de baktığımız zaman ilk 7 sıradaki takımların hemen hemen hepsinin şampiyonlukta iddialı olduğunu görüyoruz ve bu ligin çok çekişmeli geçeceğini, bundan sonra maçların büyük heyecana sahne olacağını hep birlikte göreceğiz. 8. sırada Göztepe var, 30 puanı var. Gaziantep Futbol 27 puanla 9. sırada, bir maçı eksik Malatya Spor'un 24 puanı, aynı puanla Çaykur Rizespor'da 11. puanda. 12 puanla Yukatel Denizli Spor 23, Gençler Birliği 13. sırada 21 puanı var. 14. sırada Konya Spor 19 puanı, Antalya Spor'da 15. sırada 18 puanda. 3 son 3 sırada küme düşme hattında olan takımlarsa Kasımpaşa 16, MK Ankara Gücü 14, Kayseri Spor'da 11 puanla ligin alt sıralarında yer alıyor. Futboldaki gelişmelere bakacak olursak dün akşam Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmalarının ilk karşılaşmaları tamamlandı. Antalya Spor'la Sivas Spor 0-0 berabere kalmışlardı. Önceki günlerde de Trabzonspor Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 5-0, Fenerbahçe Kırklareli Spor'u 3-0, Aytemiz Alanya Spor'da Galatasaray'ı 2-0 yenmişti. Önümüzdeki hafta 11, 12 ve 13 Şubat'ta oynanacak karşılaşmalarla 4 takım yarı finale adını yazdıracak. Şöyle baktığımız zaman Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin tur için büyük avantaj sağladığını görüyoruz. Tabii Aytemiz Alanya Spor'un da 2-0'lık galibiyeti Galatasaray karşısında yabana atılacak bir sonuç değil ama neticede Galatasaray var. Kendi seyircisi önünde oynayacak. Bu karşılaşma en zor karşılaşmalardan biri olacak. Sonucu merak edilen diğer karşılaşma Antalya Spor'la Sivas Spor. Sivas Spor kendi seyirci avantajını kullanıp ligdeki başarısını kupada da yarı finale adını yazdırmak için mücadele edecek diye düşünüyorum. Tabi futbolda TFF 1. Lig'de de büyük heyecan yaşanıyor. Bu hafta açılış maçında bu akşam Fatih Karagümrük'le lider Hatay Spor karşı karşıya gelecek. Bildiğiniz gibi Hatay Spor 41 puanla yarışı önde götürüyor. Büyükşehir Belediye Erzurumspor 33, Bursa Spor 33, Adana Demirspor 31, Kayseri Spor da 20, Keçi Engücü de 29 puanla yarışta mücadeleyi sürdürüyorlar. Futbolda ikincilikte, üçüncülükte de mücadele devam edecek.
Peki, biraz da basketbola bakalım. Euroleague'de Anadolu Efes'in başarıyla yürüyüşü devam ediyor. Dün akşam Zalgiris Kaunas'la karşılaştı ve 96-91'lik bir galibiyet söz konusu. Nasıl değerlendirirsiniz?
Evet, gerçekten Anadolu Efes hem ligde hem de Avrupa'da fırtına gibi esiyor desek yeridir. Önceki akşam oynanan karşılaşma gerçekten nefes kesen bir karşılaşmaydı. Bu karşılaşmada Anadolu Efes 3 periyodu geride tamamlamasına rağmen salondan galibiyetle ayrıldı ve çok önemli bir sonuca imza attı. Üst üste 9 galibiyet, toplam 21 galibiyetle puanını 45'e çıkararak liderliğini sürdürdü. 21 galibiyet, 3 mağlubiyeti var. Anadolu Efes'in aynı şekilde Süper Lig'de de liderliği sürüyor ama Avrupa'daki bu başarısı tüm gazetelerde ve televizyonlarda dün akşam en fazla yer bulan haberlerin başında geliyor. Çünkü çok ciddi rakipler var. Anadolu Efes'i takip eden Real Madrid 42 puanla yarışı ikinci sırada. Barcelona 40 puanda. CSKA Moskova'da aynı puanda 40 puanda. Dördüncü sırada Maccabi Tel Aviv var. Maccabi Tel Aviv'de bu akşam Fenerbahçe'nin konuğu olacak. Bu karşılaşma da son derece önemli. Fenerbahçe'de 7. sırada bulunuyor Euroleague'de. Onların da 34 puanı var. 11 galibiyet, 12 yenilgiyle 7. sırada bulunuyor. Bu akşam eğer 19.45'te Ülker Spor Salonu'ndaki karşılaşmayı kazanırsa Fenerbahçe artık playoff oynama yolunda ilk 8 içerisinde kalma anlamında çok büyük bir başarıya imza atacak. Tabii hafta sonu yine Basketbol Süper Ligi'nde de mücadele tüm hızıyla sürecek. Orada da önemli maçlar var. Anadolu Efes'in ligde lider olduğunu söylemiştim 34 puanla. Pınar Karşıyaka 33 puanla ikinci. Fenerbahçe'de 32 puanla üçüncü sırada bulunuyor. Ariel Üniversitesi Büyükçekmece Anadolu Efes karşılaşması pazar gün liderin Gazanfer Bilge Salonu'nda oynanacak önemli karşılaşma. Kadınlar Süper Ligi'ne baktığımız zaman Kadınlar Süper Ligi'nde hafta sonu maçlar oynanmayacak. Hafta içerisinde karşılaşmalar devam edecek. Fenerbahçe'nin üstünlüğünü görüyoruz 29 puanla. Ormanspor 28 puanla ikinci. Galatasaray 27, Beşiktaş da 24 puanla yarışı sürdürüyorlar. Eğer hafta sonuna baktığımız zaman voleybolda da heyecanlı karşılaşmalar var. Ester Sultanlar Ligi 15. hafta karşılaşmaları oynanacak. Vakıfbank ve Eczacıbaşı'nın nefes nefese süren mücadelesi var. Vakıfbank'ın 39, Eczacıbaşı'nın da 38 puanı var. Efeler Ligi'nde Fenerbahçe 42, Galatasaray 34 puanla yarışı sürdürüyorlar.
Evet, hareketli bir hafta sonu o zaman bizleri bekliyor. Hem futbolda, hem basketbolda, hem de voleybolda spor severler umarız güzel karşılaşmalar izlerler ve keyifli dakikalar yaşarlar.
Tüm temennimiz bu.
Evet, tartışmaların olmadığı, sporun öne geçtiği bir hafta sonu diliyoruz. Bütün spor severlere, sizlere de çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
Sağ olunuz. Spor yazarı Ali Öcal konuğumuzdu.
Radyomuza TRT TSR, programımıza ise TSR Yeni Gün kullanıcı adıyla Twitter'dan ulaşabilirsiniz.
Kısa Dalga 31 metre 9700 kHz üzerinden Avrupa'ya, 25 metre 11660 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Astra, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten www.trt.net.tr ve www.turkiyeninsesiradyosu.com adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve www.memleketim.go.tr portalı üzerinden yayın yapan Memleketim FM. Kısa Dalga 31 metre 9700 kHz üzerinden Avrupa'ya, 25 metre 11660 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e yaptığımız yayın burada sona erdi. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle 19 metre 15350 kHz üzerinden Irak, Suriye, Ürdün ve Arap Yarımadası'ndaki dinleyicilerimizle 19 metre 15480 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.
Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim.
Çok zorluklar çektim bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz, bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
İmza Sevinç Aksu.
20 yıldır bizim hayatımız çocuklarımız. LÖSEV.
Yollar kısalır.
Hasretler biter.
Bir türkü el sallar uzaktan uzağa.
Bir şarkı kavuşmaları anlatır.
Bir ses dostluğu,
bir ses sevgiyi,
bir ses güveni fısıldar kulaklarınıza.
Bir el gelir, omuzunuza dokunur.
Çoğalırsınız.
Bir ses gelir, sesinizi paylaşır.
Sevinirsiniz.
Neredesiniz?
Kiminlesiniz?
Bilinmez.
Bildiğimiz,
bizimle olduğunuz.
Her nerede olursanız olun,
mutlaka bizimle olun.
TRT.
Radyonuzun olduğu her yerde.
Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Astra, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten www.trt.net.tr ve www.turkiyeninsesiradyosu.com adresinden ve kısa dalga 19 metre 15.350 kHz üzerinden Avrupa'ya, 25 metre 11.925 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Azerbaycan'a, 19 metre 15.480 kHz üzerinden Irak, Suriye, Ürdün ve Arap Yarımadası'na yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve www.memleketim.go.tr portalı üzerinden yayın yapan Memleketim FM.
Sesi Radyosu, Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyomuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.
Durumu raporları ve tahminleri yeni günde.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Çanakkale ve Manisa dışında kalan bütün bölgelerimizin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle karla karışık yağmur ve kar, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Hatay ve Osmaniye çevreleriyle Adana'nın doğu kesimlerinde kuvvetli yağmur, Doğu Karadeniz, Sakarya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Ordu, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Van ve Şırnak çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden fırtına şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır. Hava sıcaklığının ülke genelinde azalarak mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Beklenen en yüksek sıcaklıklarsa şöyle: Ankara çok bulutlu ve hafif kar yağışlı 3, İstanbul çok bulutlu ve karla karışık yağmurlu 7, İzmir parçalı ve çok bulutlu 11, Erzurum çok bulutlu ve kar yağışlı 3 derece. Yurt dışındaki bazı merkezlerin hava durumu tahminleri de şöyle: Amsterdam az bulutlu 8, Atina yağmurlu 10, Bağdat az bulutlu 23, Berlin az bulutlu 8, Kiev az bulutlu 0'ın altında 3, Lefkoşa sağanak yağışlı 15, Londra az bulutlu 9, Madrid az bulutlu 16, Mekke az bulutlu 30, Moskova kar yağışlı 0'ın altında 8, New York yağmurlu 11, Paris az bulutlu 11, Pekin az bulutlu 5, Roma az bulutlu 12, Saraybosna az bulutlu 0'ın altında 2, Viyana az bulutlu 4 ve Zürih az bulutlu 7 derece. Hava durumunu sunduk.
Yerinden en yeni ve en güncel bilgilerle aktarıyoruz.
Bir telefon bağlantısıyla devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. TRT Washington muhabiri Tuna Şanlı hattımızda bizi bekliyor. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nde bir hafta boyu yaşanan gelişmeleri değerlendirecek. Dinliyoruz.
Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'dan iyi günler. 3-7 Şubat tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan gelişmeler şöyle. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Esed rejiminin İdlib'e yönelik saldırıları üzerine acil toplandı. Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şam rejimine uyarısını hatırlattı. Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Sinirlioğlu, Türkiye birliklerini çekmeyecek ve gözlem noktalarını terk etmeyecek dedi. Büyükelçi Sinirlioğlu, Türk gözlem noktalarına saldırıyı tekrarlaması halinde Esed rejiminin ağır bir şekilde cezalandırılacağını söyledi. Rejimin ay sonuna kadar İdlib'den çekilmesini istediklerini de vurguladı. Büyükelçi Sinirlioğlu, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin zorba Esed rejiminin ihlallerini görüşmek için 10 yıldır defalarca toplandığını, ancak rejimin oluşturduğu tehditte bir değişiklik olmadığını hatırlattı, uluslararası toplumdan caydırıcı tedbirler almasını istedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Kelly Craft da Esed rejiminin Türk gözlem noktasına saldırısıyla ilgili olarak Türkiye'nin saldırılara cevabına Amerika Birleşik Devletleri olarak tam destek veriyoruz dedi. Birleşik Krallığın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Karen Pierce de Türkiye İdlib'de barışçıl çözüme ulaşılması ve milyonlarca Suriyelinin sığınacak yer aramak zorunda kalmasını engellemeye çalışıyor. Son dönemde artan saldırılar ve durumun şiddetlenmesinin zaten 4 milyona yakın mülteciyi barındıran Türkiye'ye etkisinden derin kaygı duyuyoruz dedi. Almanya'nın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Christoph Oesken de ülkesinin Türkiye'ye desteğini dile getirdi. Suriye rejiminin gerilimi tırmandırması kabul edilemez ifadesini kullandı. Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vasily Nebenzia da Türkiye ile temasta olduklarını belirtmekle yetindi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise Meksika'da konuştu ve Türk ve Rus ordularının İdlib'deki durumu çözmeye çalıştığını söyledi. Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen toplantıda İdlib'de yaşanan insani krize dikkat çekti. Yaşananların Türkiye sınırındaki siviller için ağır sonuçlar doğurabileceğini kaydetti. Birleşmiş Milletler İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock da İdlib'de yerinden edilen 144 bin sivilin Türkiye'nin kontrolündeki Afrin, Azez ve El Baba gittiğine işaret etti. Birleşmiş Milletler temsilcileri çözümün uluslararası işbirliğiyle mümkün olacağı mesajı verdi. İdlib'de Türk gözlem noktalarına Esed rejiminin saldırısına Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan da tepki geldi. Mike Pompeo, İdlib'de koordinasyonu ve çatışmasızlığı sağlamak için kurulu gözlem noktalarında Türk askerine saldırıların ardından NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız. Türkiye'nin kendini savunma amaçlı meşru eylemlerini tamamen destekliyoruz. Türk hükümetine taziyelerimizi iletiyoruz, dedi. Dışişleri Bakanı Pompeo yazılı açıklamasında Esed rejimi, Rusya, İran ve Hizbullah'ın İdlib halkına yönelik acımasız ve mazur görülemez saldırılarını güçlü bir şekilde kınıyoruz, denildi. Esed rejimi, Rusya, İran ve Hizbullah'ın acımasız eylemlerinin Suriye'nin kuzeyinde ateşkes çabalarını doğrudan engellediği de vurgulandı. Pompeo'nun açıklamasında barbarca saldırıların durması, insani yardıma ulaşımın sağlanması ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 22 Eylül 4 sayılı tasarısı çerçevesinde barışın sağlanmasının gerekliliği hatırlatıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye Özel Temsilcisi Büyükelçi James Jeffrey de Suriye'deki gerginlikten Rusya'yı sorumlu tuttu. İdlib'e saldırılardan dolayı çok endişeli olduğunu ifade etti. Büyükelçi James Jeffrey, Rusya'nın Esed rejiminin saldırılarını destekleyerek çatışmasızlık anlaşmasının şartlarını ihlal ettiğini kaydetti. Büyükelçi James Jeffrey, bölgede sadece Rusların değil, aynı zamanda İran ve Hizbullah'ın da aktif rol aldığını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri iç siyasetinde beklenen oldu. 45. Başkan Donald Trump, Senato oylamasında aklandı. Böylece 6 aydır süren tartışma, 3 aydır Temsilciler Meclisi ve Senato'da devam eden soruşturma ve yargılama süreci de sona erdi. Donald Trump, Ukrayna'ya askeri yardımı, rakibi Joe Biden'ın oğlu hakkında soruşturma açılması şartına bağladığı gerekçesiyle azledilmesi istemiyle yargılanıyordu. Donald Trump hakkında önce gücü kötüye kullanmak suçlaması oylandı, 48'e karşı 52 oyla suçsuz bulundu. Cumhuriyetçi Senatör Mitt Romney, Trump aleyhine oy verdi. Peşinden bu kez Kongre'nin çalışmasını engellemek suçuna dair oylama yapıldı. Bu kez Cumhuriyetçiler fire vermedi, 47'ye karşı 53 oyla Trump'ı suçsuz buldu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Beyaz Saray'da eşi, başkan yardımcısı, kabinesi, Cumhuriyetçi Parti'den senatörlerin de bulunduğu çok sayıda davetli huzurunda bir nevi zaferini kutladı. Aklanması hakkında konuşan Donald Trump, Demokratları ve Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'yi sert bir dille eleştirdi. Donald Trump seçimlere Cumhuriyetçi Parti içinden rakipsiz girdiğini de söyledi. Soruşturmaya karşı ilk günden beri mücadele ettiğini hatırlatan Donald Trump, Başkası başkan olsa başa çıkamazdı ama ben yendim, gerekirse yine yenerim dedi. Başkanlığının ilk yılında eski FBI direktörü James Comey'i görevinden almasının siyasi akıbeti için kritik bir karar olduğunu belirtti. Donald Trump, "Eğer Comey'i görevden almasaydım şu an karşınızda olmazdım" ifadesini kullandı. Donald Trump, soruşturma ve azil sürecini başlatan Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve Demokratik Partili Vekil Adam Schiff'e yüklenerek "yolsuzluğa bulaşmış korkunç kişiler" ifadesini kullandı. Donald Trump konuşması boyunca kendisi döneminde Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ekonomik ilerlemelerden de bahsetti. Cumhuriyetçi Parti içerisinde rakipsiz olduğunu söyleyen Donald Trump, partide adaylığını koyan iki aday için "ben %98 alıyorum, onların varlığıyla yokluğu belli değil" dedi. Cumhuriyetçilerin senato lideri Mitch McConnell da sonucun yalnız Trump değil, Cumhuriyetçi Parti için de zafer olduğunu belirtti. Sonucun demokratlar için siyasi kayıp olduğunu söyleyen Mitch McConnell, yeniden seçilme arzusunu taşıyan tüm cumhuriyetçi kongre üyelerinin ise yargılamadan öncekinden daha iyi noktaya geldiğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nde Kasım'da yapılacak başkanlık seçimi maratonu için ön seçim süreci parti toplantılarıyla başladı. Cumhuriyetçi Parti adına seçime tekrar katılacak olan Başkan Donald Trump, iki rakibine karşı %98'lik destekle Iowa'da ezici çoğunluğa ulaştı. Demokratik Parti ise ön seçim sürecine sıkıntılı başladı. Parti uygulamasında yaşanan aksaklıklardan dolayı kesin olmayan sonuç 3 gün sonra açıklanırken sorunun devam ettiği duyuruldu. Iowa'daki parti toplantısında iki isim şimdiye kadar 11'er delege kazanarak ön plana çıktı. Pete Buttigieg %26,2 ile ilk sırayı alırken onu 26,1 ile Bernie Sanders izledi. 2016 yılında da başkan adayı olan Senatör Bernie Sanders ve Indiana eyaletinden eski belediye başkanı ve ülke tarihinin ilk eşcinsel aday adayı 38 yaşındaki Pete Buttigieg 11'er delege elde etti. Demokratik Partili Senatör Elizabeth Warren 5 delege aldı. Eski başkan yardımcısı ve parti içi seçimin favorisi gösterilen Joe Biden ise 2 delegede kaldı. Iowa'da 11 delege ise henüz herhangi bir adayı tercih etmedi. Demokratik Parti yönetimi sistemdeki aksaklığın sürmesi nedeniyle halkta sonuca dair güven sorunu oluşmaması için Iowa'daki sonucun gözden geçirilmesini istiyor. Buna ilişkin nihai bir karar alınmış değil. Demokratların ilk ön seçimi ise gelecek salı New Hampshire'da yapılacak. Temmuz'da yapılacak parti kongresine kadar 1191 delege arasından en fazla delegeyi yanına çekmeyi başaran partinin başkan adayı olarak Kasım'daki seçime girecek. Partiler yaklaşık 5 ay süren ön seçim sürecinin sonunda parti kongrelerinde kimin başkan adayı olacağını belirliyor. Demokratik Parti 13-16 Temmuz'da Milwaukee'de, Cumhuriyetçi Parti ise 24-27 Ağustos arasında Charlotte'da kendi başkan adayını resmen açıklayacak. Koronavirüs hızla yayılıyor. Çin'de Aralık ayında ortaya çıkan koronavirüsün son 2 haftadaki yayılma hızı nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü ve Amerika Birleşik Devletleri kamu sağlığı için acil durum ilan etti. New York Times gazetesi uzman görüşlerini ve resmi makamların raporlarını derlediği haberinde virüsün büyük olasılıkla küresel salgın olduğu sonucuna vardığını duyurdu. Wuhan tipi koronavirüsün taşıyıcı kişiden en fazla 2 metre uzağa erişebildiği belirtiliyor. Enfekte kişinin 2 ya da 3 kişiye bulaştırması durumunda salgının önüne geçilemeyeceği ortak görüş. Zira bilinen gribin 2 katı bulaşma oranına sahip. Koronavirüs ilk döngüde 5, 5. döngüde ise 360 kişiye bulaşmış oluyor. Uzmanlar 2003'teki SARS'ın 60 günde 8000 kişiye bulaştığını, Wuhan tipi koronavirüsün ise 20 günde 14.000 insana bulaştığını belirtiyorlar. Ancak koronavirüs bu yüksek bulaşıcılık oranına karşın ölüm oranında %3'ün altındaki seviyesiyle normal gribin biraz üzerinde, domuz gribiyle ise neredeyse aynı. Ancak uzmanlar şimdiye kadar yalnızca ateş, nefes almada güçlük ve öksürük gibi ağır semptomları taşıyanların doktora başvurduğunu, ancak durumu daha hafif olup henüz doktora gitmeyenler nedeniyle vaka sayısı ve buna bağlı ölümlerin artabileceği endişesini taşıyor. Öte yandan koronavirüs için aşı çalışmaları devam ederken en az 1 yıla ihtiyaç duyulduğu açıklandı. SARS için aşı 20 ayda, Zika virüsü için ise 6 ayda üretilmişti. Amerika Birleşik Devletleri'nde Türklerin yoğun yaşadığı bir şehre ilk kez bir Türk emniyet müdürü olarak atandı. New Jersey eyaletinin Patterson şehrinde 32 yıldır emniyet biriminde çalışan İbrahim Mike Baker'a Kur'an-ı Kerim'e el basarak yeni görevine başladı. Beykoray yeni göreviyle yaklaşık 150 bin nüfuslu Patterson şehrinin güvenlik ve asayişinden sorumlu olacak. Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'dan iyi günler.
Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, günü bekleyen gelişmeler, dünden bugüne yansıyanlar, gazete manşetleri, spordan hava durumuna, ekonomiden güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız Yeni Gün programı hafta içi her gün 9.05-10.30 arası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz Ankara Rusya Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Salih Yılmaz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk Aziz Türk Doğan, günaydın, iyi yayınlar.
Çok teşekkür ediyoruz. Haftayı tamamlarken sizinle genel bir değerlendirme yapacağız. Aslında bu hafta boyu konuştuğumuz en önemli konulardan bir tanesi İdlib meselesiydi. İdlib'de Türk Silahlı Kuvvetleri'ne rejim güçlerinin yaptığı saldırı sonrası 7 askerimiz ve 1 sivil şehit oldu. Onun sonrası yaşanan gelişmeler var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları var. Bir daha hiçbir şey eskisi gibi olmayacak dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bir yandan bu saldırı ve sonrası konuşulurken bir yandan da Türk-Rus ilişkileri ve geleceği değerlendiriliyor. Siz İdlib'de geldiğimiz son durumu nasıl yorumlarsınız?
Evet, bu hafta gerçekten İdlib konusu hem Türkiye'de hem Rusya'da hem de dünya gündemini bir şekilde meşgul ediyor. Meşgul etmesi de gerekiyor çünkü İdlib hem Türkiye açısından baktığımızda hem Rusya açısından önemli bir sorun. Şöyle ki Türkiye birçok defa açıkladı, dedi ki İdlib benim milli güvenlik meselemdir. Neden? Çünkü burada işte 4 milyon civarında mülteci olduğu söyleniyor. Eğer İdlib'de çatışmalar devam ederse Türkiye yaklaşık son bir ay içerisinde 1-1,5 milyon sığınmacıyla, yeni sığınmacıyla karşı karşıya kalacak. Ki şu andaki durum zaten bunu gösteriyor. Sayın Cumhurbaşkanı Ukrayna ziyareti öncesinde aslında sert açıklamalar yapmıştı. Biz bir ay ultimatum veriyoruz Rusya'ya. Esed rejimi güvenlik noktalarının önceden Astana'da ve Soçi'de anlaşılan çatışmasızlık bölgesi mutabakat çerçevesinde 20 kilometrelik bu alandan çekilmesi gerekiyor diye. Ama buna rağmen, bu 7 şehit vermemize rağmen Esed rejimi saldırılarına devam etti. Burada tabi son 2-3 gündür Esed rejiminin, sadece Esed rejimi değil, İranlı milisler, Hizbullah, işte Kudüs gücü, onlar da Halep ve bölgesinden saldırıyorlar. Bir taraftan da havadan Rusya bombardıman yapıyor. Çok yoğun bir üçlü saldırı olduğunu söyleyebiliriz. Şimdiye kadar Türk Silahlı Kuvvetleri çok düşük yoğunluklu cevap verdi diyebiliriz. Yani top atışıyla cevap verdi. Burada sorun şu. Görülüyor ki Astana görüşmeleri aslında Rusya ve Suriye rejimi ve İran tarafından kötüye kullanıldı. Neden? Çünkü biz Astana rejimi çerçevesinde bu mutabakata göre buradaki muhaliflerin elindeki tüm ağır silahları ne yaptık? Topladık. Ağır silahları topladığımız için şu anda Esed rejiminin saldırısı karşısında muhalifler maalesef karşı duramıyorlar. Geri çekilmek zorunda kalıyorlar. Çünkü hafif silahlarla mücadele edemiyorlar. O zaman Türkiye bu mutabakata uymayan iki tane garantör müttefiki var. İran ve Rusya. Ama mutabakat delinmiş, darmadağın olmuş. Bu nedenle çok güçlü bir müdahale ve güçlü bir cevap vermesi gerekiyor. Eğer güçlü bir müdahale ve güçlü bir cevap vermezse maalesef biz bu yeni mültecilerle karşı karşıya kaldığımız gibi Hatay sınırı gerçekten güvenlik açısından, Türkiye'nin güvenliği açısından önemli bir bölge burasını Suriye rejimine geçiyor olması, ki dolaylı olarak da Rusya'nın eline geçiyor anlamına gelir. Burada NATO'nun İskenderun'da şeyi var, radarları var aynı zamanda. Ve bir de tabii ki şimdi Rusya ve Suriye rejimi ne diyor? Biz burada teröristler var diyor. Ama bunlar daha çok teröristler üzerine değil de M4 ve M5 karayolunu ele geçirmek için bir harekat yürüttüklerini görüyoruz. Niye M4 ve M5 karayolu? Şöyle, M4 ve M5 karayolu şu açıdan önemli. Ta Irak'tan başlayan, hatta İran'dan başlayan ticari yol buradan Laskiye'ye kadar, yani İdlib'den geçiyor, Laskiye'ye kadar gidiyor. Şu anda Laskiye'de ve Suriye'de maalesef çok büyük bir doğal gaz ve petrol krizi var. Ve bu karayolunu kullanamadığı için, diğer alanda da Amerika Birleşik Devletleri buna izin vermediği için Rusya açısından ve İran açısından Esed rejimini finanse etmek çok pahalıya geliyor. Buradan ne yapacaklar? M5 ve M4 karayolunu ele geçirdikleri zaman hem ucuz gıda almış olacaklar. Nereden alacaklar? Irak'tan alacaklar ve PKK'dan alacaklar. Ve M4 ve M5 karayolu üzerinden petrolü yine PKK'dan almış olacaklar. Yani burada farklı bir plan var ama bu planı kimse görmek istemiyor. Daha çok işte siviller üzerine yoğunlaşıyorlar ama yani Rusya'nın ve İran'ın burada İdlib'lilerin işte güvenliği, hangi sivilin ne kadar öldüğüyle ilgilendiklerini biz görmüyoruz. Daha çok ticari ve ekonomik anlamda M4 ve M5 karayolunun kontrolünü ele geçirmek gibi bir şey var. Burada tabii ki sorun şu, Türkiye'nin müdahalede geç kalmış olması, askeri anlamda geç kalmış olması, bir, İdlib'deki muhaliflerin Türkiye'ye olan güveninde bir sarsılmaya gitti. Onu söyleyebiliriz. İkincisi, Türk toplumunda bir tepkiye neden oldu. Yani biliyorsunuz bizim Türkiye-Rusya ilişkileri gelişmiş. Türkiye-İran, Türkiye her zaman için İran'ı destekleyen bir ülke olmuş. İşte ambargo uygulanmışsa da Türkiye bu ambargoya uymamış. Ama görüyoruz ki Türkiye ne kadar işte İran'a yönelik ambargolara uymuyor olsa da İran'ın Türkiye'nin çıkarlarına yönelik hep bir karşı duruş sergilediğini görüyoruz. Burada da İranlı milislerin, işte Afganistan'dan getirilen gönüllülerin ve Hizbullah'ın Türk Silahlı Kuvvetleri'nin olduğu bölgelere operasyon düzenliyor olması Türkiye'nin İran siyasetinde bir açmaz olduğunu gösteriyor. Yine aynı şekilde her ne kadar Türkiye-Rusya ilişkileri çok gelişmiş olsa da yani bizim burada 12 tane gözlem noktamız var ve şu anda gözlem noktaları Esed rejimi askerlerinin ablukası altında. Bu yani Türkiye ölçeğinde bir ülke için ne kendi toplumuna anlatabileceği bir durum ne de dünyaya bir örnek olmak istiyorsa, güçlü bir devlet olduğunu göstermek istiyorsa bunu anlatamaz. Birincisi bu. İkincisi İdlib muhalefeti dağılma riskiyle karşı karşıya. Yani sonuçta siz daha önce Rusya ile anlaşmışsınız biz. Nasıl anlaşmışsınız? Ya bu Halep'te, işte Dera'da, Hama'da, Humus'ta savaşanları işte onlarla anlaşalım, bir koridor açalım. Ne yapacağız bu koridor? Bunlar İdlib'e gelsin, yaşasınlar. Tamam, biz bunu kabul ettik ve Rusya ile İran'la bunu, bu savaşan kişileri hepsini İdlib'e getirdik. Ama şimdi onlar havadan bombalanıyor. İşte sağdan soldan Esed rejimi, İran milisi, Rus paralı askerleri bunlar tarafından öldürülüyor. O zaman şöyle bir durum ortaya çıktı. İdlib'de yaşayanlar demek ki biz burada güvende değiliz. Ne yapacağız? Terk edeceğiz burayı. Türkiye'ye gideceğiz, başka yere gideceğiz. Ya da İdlib muhalefeti Suriye'de siyasi rejim ya da siyasi seçim sürecine girilirken kendine yeni müttefikler alacak. Türkiye beni koruyamadığı için Türkiye'ye güven olmaz diyecek. Ne yapacak? PKK ile müttefiklik yapacak. Rusya ile müttefiklik yapacak muhalefet. Ya da Amerika Birleşik Devletleri ile müttefiklik yapacak. Yani Türkiye burada siyasi, askeri, ekonomik ve prestij anlamında İdlib onun için bir aslında sınır noktası. Ve bu sınır şu anda aşılmış durumda. Bazıları şöyle diyor. Acaba Türkiye ve Rusya gizli bir anlaşma yaptılar da işte Türkiye Rusya'nın bu saldırılarına, Esed rejiminde saldırılarına ses çıkarmıyor bilerek ve bunun karşılığında bir şey mi aldı diye bazı iddialar var. Ben böyle bir şey olduğuna inanmıyorum. Böyle bir şey olsaydı, bakın, Türkiye Suriye'nin kuzeyinde Rusya'yla birlikte attığı devriyeleri iptal etti. Yani böyle bir şey olsa devriyeleri iptal etmez. Demek ki Türkiye'nin Rusya'ya bir tepkisi var ama Rusya Türkiye'yi de burada aşarak, dinlemeyerek, Türkiye'yi de karşısına almayı göze almış, öyle anlaşılıyor. Operasyona devam ediyor. Tabii siz ağır silahları toplamışsınız, Ruslara güvenmişsiniz, İranlılara güvenmişsiniz. Şimdi bunlara karşı durabilecek bir şey yok. Bir de Heyet-i Tahrir-i-Şam savaşmayı reddediyor. Yani bakın Serakip'ten falan hiç silah sıkmadan çekiliyorlar. Niye? Çünkü Heyet-i Tahrir-i-Şam diyor ki biz Rusya'yla savaşmayacağız. İşte Esed rejimiyle savaşmayacağız. Geriye doğru çekiliyorlar. Ya burada Türkiye'ye kurulan bir kumpas var İdlib'de. Onu söyleyeyim. Yani bu kumpasın içerisinde herkes var. Rusya var, Esed var, İran var, Amerika Birleşik Devletleri var, Heyet-i Tahrir-i-Şam var. Yani hepsi sanki birleşmişler Türkiye'yi bir şekilde burada kıpırdayamaz duruma getirmişler. Yani bakın biz Morek'ten başladık ki Morek, yani Han Ceyhun'dan başladık İdlib sınırlarında. Şimdi Serakip, ya ikisi, iki yerleşim birimi arasında o kadar bir fark var ki Suriye rejimi bu kadar alanı ilerleyebilecek, 2-3 ayda ilerleyebilmiş ama herkes izlemiş bunu. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri de izlemiş, muhalefet de izlemiş, İdlib'deki muhalefet de izlemiş. Burada bir strateji hatası var. Yani biz stratejistler olarak, bilim insanları olarak şu andaki durumu açıklayamıyoruz. Çünkü bunun açıklanabilecek bir tarafı Aziturk'tan şu an için hani stratejik anlamda ya da bilimsel anlamda gözükmüyor. Ha bunu burada niye böyle olduğu görevde olan askeri uzmanlar ya da görevde olan siyasetçilerin açıklaması daha mantıklı olabilir. Hı hı. Niye şu anda böyleyiz? Niye böyle oldu? Ama dışarıdan bir stratejistin bunu yorumlayabilmesi çok da fazla mümkün gözükmüyor. Çünkü akla uygun olmayan şu anda yürütülen stratejide akla uygun olmayan o kadar çok şeyler var ki. Yani neden ta Serakip'e gelene kadar hiçbir tepki verilmedi? Neden bu kadar şehit verilmemize rağmen, 7 tane şehit olmasına rağmen Esed rejimi durmadı, devam etti. 2-3 gündür saldırılarına devam etti. İsrail istediği anda gidip Şam'ı vururken, hava operasyonu yaparken biz neden İdlib'de hava operasyonu yapamıyoruz mesela? Hava operasyonu yapamıyor. Uçak uçuramıyor. Çünkü Rusya buna izin vermiyor. Yani sen kendi güvenliğini sağladığımız, kendi hakim olduğumuz bölgede neden biz helikopter uçuramıyoruz? O zaman burada bir yanlışlık var. Bu yanlışı Türkiye bir an önce düzeltmesi lazım. Çünkü bu bölgede Suriye'deki bir başarısızlık gerçekten iç politikaya da yansıyacaktır. İçeriye de yansıyacaktır bu hareketlenme. İkisini dengede tutabilmek adına burayı, bir de İdlib gerçekten Doğu Akdeniz'in güvenliği açısından da önemli. Yani bu bölgedeki durum Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki etkinliği açısından da önemli. PKK'nın etkinliğinin işte zayıflatılması açısından da önemli. Yani M5-M4 karayolunu Türkiye kontrol etmeyecekse o zaman PKK buradan gelir elde edecek. Yani bunu görmüyor musunuz? Yani PKK ile Esed rejimi ticaret yapacak. PKK denize ulaştıracak istediğini. Akdeniz'e ulaştırıp oradan satış yapacak. Ya da aslında daha önce Amerika Birleşik Devletleri'nin, hani biz yorumlarımızda diyorduk, terör koridoru diyorduk işte Kuzey Irak'tan şeye kadar. Siz İdlib'le birlikte zaten buna izin vermiş olacaksınız bu koridora. Yani bu koridor Esed rejimi üzerinden, Rusya üzerinden açılmış olacak. Bu koridoru açmış olacak. Ve bu gelecekte Bakü şeyi, Kerkük yumurtalık hattını tehdit eden bir durum haline gelecek. Doğalgazın ve petrolün Türkiye'yi bertaraf edilerek Rusya eliyle dünyaya açılımını mümkün kılacak. İran boğazlara ihtiyaç duymadan Irak üzerinden kendi petrolünü ya da ekonomik anlamda açılımını İdlib'i de kullanarak M4'ü M5 yolu kara üzerinden Akdeniz'e, Laski üzerinden, limandan, Tartus limanı üzerinden açılmış olacak. Yani Tartus'ta bakın İran yeni bir liman aldı. Suriye rejimiyle anlaştı. Çin yeni bir liman aldı hemen Tartus'un yanında. Ve Rusya limanı var. Yani 3 ülke durup dururken Çin oraya niye yatırım yapıyor? İran niye yatırım yapıyor? Mutlaka bu M4, M5 karayolunun açılıp güvenliğini elde etmek için, eline almak için. Yani Türkiye'de biraz siyasetini aktifleştirmesi lazım. Bir de askeri anlamda sahada gözükmezseniz sizi kimse ciddiye almaz. Türkiye askeri anlamda sahada gözükmezse. Mesela bizim komutanlarımız niye Türkiye sınırına kadar gelebiliyorlar? Halbuki Rus komutanlar Suriye'nin içine kadar giriyor. Yani bir bizim komutanımız da İdlib'e kadar gidebilir, Afrin'e girebilir, hani Fırat Kalkanı'nın olduğu Elbap'a girebilir. Yani Türk askerinin olduğu her yer aynı zamanda bizim etkinlik sahamız. Yani bu etkinliği biraz sahada göstermek gerekiyor Arzu Türkdağ'ın.
Evet, şimdi İbrahim Kalın dün yaptığı açıklamada Mart ayında yine bir Astana olabilir dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Rusya'dan heyet bekleniyor dedi. Bunların yani, çözüme katkısı olur mu?
Mart ayına kadar iş işten geçmiş olur. Yani siz masada, sahada kazanamadığınızı masada kazanamazsınız. Sahada kazandığınızı masada garanti altına alabilirsiniz. Ama sahada Esed rejim bu bölgelerin tamamını ele geçirdikten sonra ne yapacak? Ben çekildim mi diyecek. Böyle bir şey çok da mümkün gözükmüyor. O nedenle eğer Astana Mart'taysa sahada siz etkinliğini gösteremezseniz Astana'da çöküşe doğru gidiyor. Bu haliyle Astana'ya da ihtiyaç yok. Muhaliflerin de Astana'ya gitmesine gerek yok. Ya da bundan sonra Soçi toplantısına gelip çünkü muhalefet dağılmış oluyor. Artık Riyad'a yani Riyad grubu ya da Kahire grubu güçlenmiş olacak.
Peki çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Programımıza katıldığınız için Profesör Doktor Salih Yılmaz konuğumuzdu. Böylelikle bugün programımızın sonuna geldik. Pazartesi tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Yeni Gün.